İkinci bölüm. Kur'an ve Evren. Gözümüzü açtığımızda kendimizi uçsuz bucaksız bir evrenin içinde buluyoruz. Evren hem büyüklüğüyle ürkütücü bir ihtişama hem de yıldızları, güneşi, ayıyla büyüleyici bir güzelliğe sahip. Biz de evrenin bir parçasıyız ve evren hakkındaki görüşlerimiz kendimiz hakkındaki görüşlerimizle yakından ilişkilidir. İslam'ın Allah'ın gönderdiği bir din olup olmadığına karar vermek isteyen kişinin bakabileceği alanlardan biri, İslam'ın evrenle ilgili görüşlerinin ne olduğudur. Böylesi önemli bir konuda İslam'ın görüşlerini tespit etmenin ve değerlendirmenin, İslam'la ilgili karar vermek isteyenler için öne çıkan bir başlık olması gerektiği rahatlıkla söylenebilir. Kur'an, Müslümanları evreni incelemeye ve evrendeki olgulardan sonuçlar çıkarmaya davet eder. Evren hakkında edinilen bilginin dinen değerli olduğu, Kur'an'ı bir kere okuyanın bile hemen fark edeceği bir mesajdır. Kur'an, bir yandan bizi evreni incelemeye davet ederken, bir yandan evren hakkında önemli iddialar ortaya koymaktadır. Evrenin başlangıcı olduğu, tasarlanmış olduğu ve bir gün sonunun geleceği, Kur'an'ın evrenle ilgili önemli iddialarını örnektir. Evren hakkındaki bilgimiz, Kur'an'la insanlığın buluştuğu 7. yüzyıla nazaran çok fazla gelişti. Evren, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar gelişmiş teleskoplarla gözlemlendi. Uzaya yollanan uzay araçlarıyla yeni keşifler yapıldı. Günümüzde elde ettiğimiz bilgiler, 7. yüzyılda bilinmesi mümkün olmayan fakat Kur'an'da yer alan birçok iddiayı doğrulamaktadır. Bu bölümde bunları göstermeye gayret edeceğim. Kur'an'da yer alan böylesi olağanüstü ifadeler kadar Kur'an'ın indiği dönem ve ortamın yanlış kabullerini içermemesi de önemlidir. Neden Müslümanım sorusuna vereceğim cevabın bu bölümünü Kur'an'ın evrenle ilgili açıklamaları oluşturuyor. Başlangıçlı evren. İslam'ın materyalist ateizmden ve çok tanrılı dinlerden en önemli farklılıklarından biri evrenin yaratıldığına dair iddiasıdır. Bakara Suresi 117. Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'tır. O, bir işin olmasını dilerse ona ancak ol der ve o olur. Yaratılma fikri, evrenin olmadığı bir anı ve sonra evrenin yaratılma eylemiyle başlangıcı olduğunu gündeme getirmektedir. Karl Marx ve Friedrich Engels, Allah'ın mı evrenin mi daha önce var olduğuna dair sorunun, idealizmle materyalizm arasındaki en temel sorun olduğunu belirttiler. Bu soruya verilecek cevaba göre filozofları iki büyük kampa ayırabileceğimizi söylediler. Materyalist, ateist anlayışı savunanlar, önce evrenin var olduğunu, sonra bu evrende tesadüfen var olan insanların Allah'ı hayallerinin bir neticesi olarak uydurduklarını savunurlar. Tek tanrılı dinlerse önce Allah'ın var olduğunu ve evreni yarattığını söylerler. Sonuçta materyalist ateizm ve tek tanrılı dinler açısından temel ayrılığı belirleyen bu sorunu aynı anlama gelen iki soruya indirgeyebiliriz. 1. Allah mı, evren mi öncedir? 2. Allah'ın mı, evrenin mi başlangıcı vardır? Elbette ki ikinci sorudaki Allah'ın başlangıcından kasıt, insan zihninin bir uydurması olması sonucunda Allah fikrinin başlangıcı olmasıdır. Yani Allah'ın hayal dışında bir varlığının olmadığı bir varlık anlayışının savunulmasıdır. Bu temel konuda hangi kampın doğru olduğunu anlamak için evrenin başlangıcı olup olmadığı sorusu kritik öneme sahiptir. Uzak Doğu dinlerine hakim olan görüşte evrenin ezeli olduğu, başlangıcı olmadığıdır. Kur'an'ın yaratılmış başlangıçlı evren iddiası sadece evren hakkındaki birçok iddialardan biri değildir. Aynı zamanda varlık anlayışıyla ilgili çok temel bir iddiadır ve İslam'ı rakip görüşlerden ayırt eden önemli bir unsurdur. Eğer Hamlet'in olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu sözünü, Hamlet'i taklit eden bir materyalist felsefenin ideoloğu, kendi felsefesini ifade etmek için adapte etseydi, herhalde şöyle derdi. Evrenin ezeli olup olmaması, işte bütün mesele bu. Bilimsel alanda evrenin başlangıcı olması gerektiğine dair ilk veri entropi yasası ile geldi. Entropi yasası termodinamiğin ikinci yasası olarak da bilinir. Özellikle Rudolf Clausius'un 19. yüzyılın ikinci yarısındaki çalışmalarıyla ortaya konulmuştur. Bu yasayla enerjinin sürekli olarak daha çok kullanılabilir bir formdan daha az kullanılabilir bir yapıya doğru değiştiği söylenir. Kısacası evrende düzensizlik sürekli artmaktadır ve bu tek yönlü, tersine döndürülemez bir süreçtir. Arthur Eddington, entropi yasasının tüm doğa yasaları içinde en önemli yere sahip olduğunu söyler. Eddington, evren hakkındaki bir teorinin Maxwell'in formülleriyle, hatta daha önceden yapılmış bazı deneylerle uyumsuz olsa bile, doğru olma şansının bulunabileceğini ama entropi yasasıyla çelişiyorsa, doğru olmasının hiçbir şansı olmadığını söyler. Tek yönlü süreçler sonun habercisidir. İnsanın yaşlanma süreci de, evrendeki entropinin artışı da böyledir. Bilim dünyasında ilk olarak entropi yasasıyla evrendeki düzensizliğin sürekli arttığı ve sonsuza dek sürdürülemeyecek bu sürecin evrenin sonunu gerektirdiği anlaşıldı. Aslında bu sonuç, evrenin bir başlangıcı olması gerektiği anlamına da gelmektedir. Bunu şöyle gösterebilirim. 1. Evrendeki entropi geri çevrilemeyecek şekilde sürekli artmaktadır. 2. Buna göre evrende bir gün termodinamik denge oluşacak ve ısı ölümü yaşanacaktır. Kısacası evren ebedi değildir, bir sonu vardır. 3. Geçmiş zaman sonsuz olsaydı, evrende termodinamik dengeye gelinmesi ve hareketin durması gerekirdi. 4. Şu anda hareketin devam ettiğine tanıklık etmekteyiz. 5. Demek ki evren sonsuzdan beri var olamaz. Dolayısıyla evrenin bir başlangıcı vardır. Bilim insanları daha çok entropinin evrenin sonunu gerektirdiği hususuna yoğunlaşmışlar, fakat evrenin bir başlangıcı olduğunu gerektirmesi üzerinde yeteri kadar durmamışlardır. Oysa bilim, felsefe ve din alanındaki tartışmalar açısından evrenin başlangıcı olup olmadığı daha önemlidir. Evrenin bir başlangıcı olması gerektiği fikrine en güçlü bilimsel destekse 1920'li yıllarda başlayarak geliştirilen Big Bang teorisiyle geldi. 1920'li yıllarda Belçikalı fizikçi George Lemaitre ve Rus fizikçi Alexander Friedman, Einstein'ın geliştirdiği genel görelilik denklemlerinden hareketle Big Bang teorisinin temellerini attılar ve ilerleyen yıllarda bu teoriyi destekleyen birçok delil ortaya çıktı. Big Bang ve Tanrı isimli kitabımda bu teorinin neden bilimsel ve felsefi kriterler açısından başarılı bir teori olduğunu, bu teorinin gözlemsel verilerle desteklenmesi, sağlam matematiksel yapısı ve alternatif tüm görüşlere üstünlük sağlaması gibi özelliklerine dayanarak göstermeye çalıştım. Bu teorinin ortaya konulmasını takiben gözlediğimiz evrenin başlangıç zamanının hesaplanması ve bu başlangıcı takip eden süreçlerin ayrıntılı bilgisinin edinilmesi mümkün oldu. Artık içinde bulunduğumuz evrenin başlangıcı olup olmadığı değil, bu başlangıcın tam olarak ne zaman olduğu tartışma konusudur. En son veriler, bu başlangıcın 13,8 milyar yıl önce olduğunu göstermektedir. Bu teoriye göre evren, çok sıcak ve çok yoğun bir nokta olarak başlamıştır. Başlangıçta tüm yıldızları ve bizleri oluşturan tüm ham madde, bu çok küçük noktanın içindeydi. Kur'an'da, önceden bütün evrenin bir arada olduğu bir durumun varlığına dikkat çekilmiş olması, Kur'an'ın kozmolojiyle ilgili olağanüstü ifadelerinden birisidir. Enbiya Suresi 30. İnkar edenler, göklerle yer bitişikken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? Yine de onlara inanmayacaklar mı? Bu ayette göklerin ve yerin başta bileşik halde olduğu Arapça ratk kelimesiyle ifade edilir. Bu kelime kaynaşmış durumda iç içe geçmeyi ifade eder. Ayetteki Arapça fatk kelimesi ise ayrılmayı ifade eder. Evrenin başlangıcında her şeyin bir arada olduğu bir dönem ve sonra ayrışma yaşandığı gibi, bunun yanında güneş sistemimiz ve dünyanın ham maddesinin bir arada olduğu ve sonra güneşimizin, diğer gezegenlerin ve dünyamızın ortaya çıktığı bir ayrışmanın yaşandığı bir aşama da mevcuttur. Ayetin bu iki durumdan birine de her iki duruma da işaret ettiği düşünülebilir. Big Bang teorisi, uzaydaki uydulardan ve teleskoplardan gelen veriler sayesinde doğrulandı. Big Bang teorisinden önce insanlık, evrendeki her şeyin bir arada olup da sonra ayrılmanın olduğunu ortaya koyan bilimsel bir açıklamaya hiç sahip olmadı. Güneş sistemimizin beraber bir durumdan sonra ayrışmayla oluştuğuna dair bilimsel teorilerde, Kur'an'ın vahyinden 1000 yıldan çok bir zaman geçtikten sonra ortaya konulmuştur. böylesi bilgilere bilimsel verilerden bağımsız akıl yürütmelerle ulaşmak da mümkün görünmemektedir. Peki uzayı gözleyen dev teleskoplardan ve uzaya gönderilen uydulardan 13 asır önce Hazreti Muhammed, her şeyin bir arada olduğu bir durumdan bir ayrılmayla göklerin ve yeryüzünün meydana geldiğini nasıl söyledi? Hazreti Muhammed'in herkesten gizlediği bir uydusu olduğunu söyleyebilecek olan var mı? Kozmoloji açısından böylesi önemli bir hususun rastgele ifadelerle doğru tahmin edilmiş olduğunu söylemek insafsızlık olmaz mı? Modern kozmoloji, sadece Kur'an'ın savunduğu başlangıçlı evren iddiasını desteklemekle kalmamakta, bunun yanında Kur'an'ın iddia ettiği gibi evrendeki tüm maddenin bir arada olduğu bir durumdan sonra bir ayrılmanın yaşandığını da doğrulamaktadır. Ayette geçen "yine de onlar inanmayacaklar mı?" ifadesi de anlamlıdır. Ayetin bu işaretini de tarih doğrulamış, ortaya konan tüm delillere rağmen inkarcıların birçoğu inkarlarında devam etmişlerdir. Hem evrenin başlangıcını gösteren verilere karşın materyalist ateistler inanmamakta ısrar ettiler, hem de Kur'an'daki bu ve buna benzer olağanüstülüklerin ortaya çıkmasına rağmen Kur'an'ın ilahi kökeni inkar edilmeye devam etti. Genişleyen evren. Evrenin hepsine üstten bakan bir bakışa sahip olsaydık, belki de ilk olarak evren genişliyor derdik. Çok sıcak ve çok yoğun bir nokta 13,8 milyar yıl önce genişlemeye başladı ve o zamandan beridir bu genişleme sürekli devam etmekte. Bu kitabı okumaya başladığınızdan bu yana daha genişlemiş bir evrende yaşamaya devam ediyorsunuz. Evrenin sürekli genişlemesi, evrenle ilgili birçok bilgiden sadece biri değildir. Bu, bazı fizikçilere göre evrenle ilgili en önemli bilgidir. Evrenin genişlediğini öğrenmemizle binlerce yıldır felsefe ve bilim tarihinde hararetle tartışılmış, düşünce tarihinin çok önemli sorularının cevaplanması mümkün oldu. Evren sınırsızca sonsuz mudur? Yoksa evrenin sınırları var mıdır? Şeklindeki sorulara felsefe ve bilim insanlarının üç yaklaşım gösterdiği söylenebilir. Aristoteles'in de içinde olduğu birinci grup, evrenin sabit sınırları olduğunu savunmuştur. Newton'un da içinde olduğu ikinci grup, evrenin sınırsızca sonsuz olduğunu ifade etmiştir. Kant'ın da içinde olduğu üçüncü grup, aklın bu konudaki ikilemi çözemeyeceğini söyleyerek agnostik bir tutum benimsemiştir. Birçok kişinin çözülemez bir problem olarak gördüğü bu meselede 1920'li yıllarda Einstein'ın formüllerinden hareketle ve birbirlerinden bağımsız olarak George Lemaître ve Alexander Friedman'ın teorik olarak evrenin genişlemesi gerektiğini ortaya koymaları bir dönüm noktası oldu. Bundan kısa bir süre sonra Hubble'ın teleskop gözlemleriyle bu olgu gözlemsel olarak da doğrulandı. Bundan sonra yapılan tüm gözlem ve bulgular da bu olguyu destekledi. Evrenin Aristoteles'in sandığı gibi statik sınırlara sahip olmadığı, Newton'un sandığı gibi sonsuz sınırsız bir evren modelinin doğru olmadığı, Kant'ın sandığı gibi bu meselenin çözülemez bir mesele olmadığı anlaşıldı. Evren, sürekli genişleyen dinamik sınırlara sahip. Bu kadar önemli bu olgu, bilimsel olarak ortaya konulmadan 13 asır önce Kur'an'da şu şekilde ifade edilmiştir. Zariyat Suresi 47. Evreni kuvvetimizle kurduk. Muhakkak ki onu genişletmekteyiz. Zariyat Suresindeki bu ayette sadece evren ve genişleme arasında bağlantı kurulmakla kalmamış, aynı zamanda evrenin sürekli genişlediği de söylenmiştir. Bu ayet bir isim cümlesidir ve Arapça gramer açısından sürekliliği ifade etmektedir. Ayette genişletmekteyiz diye çevrilen kelimenin hakiki, birincil anlamı genişletmektir. Gazali'nin de dikkat çektiği gibi temel usul kaidelerinden biri şudur. Aksi bir delil olmadıkça hakiki anlam esastır. Ancak bir engelden dolayı mecaza gidilir. Ayetteki genişleten olarak çevrilen musi kelimesinin güç yetiştirici ya da cömert olmak gibi anlamları ikincil yani mecaz anlamlarıdır. Evrenin genişlemesini akla almayan bazı çevirmenler ayeti böyle çevirmişlerdir. Bu anlamları bir kenara koyup, hakiki, birincil anlamı olarak genişletici olmayı vurgulayıp, semanın Allah tarafından genişletildiğini söyleyenlere bir örnek olarak Tabiyyun'dan İbn Zeyd verilebilir. Bu verilere karşın Zariyat Suresi 47. ayetinin mealinin modern çağda değiştiği, eskiden böyle bir çevirinin bulunmadığı ithamında bulunmak, en iyi niyetli tabirle literatür bilmemektir. Bilimin önümüze koyduğu verilere göre evrenin sabit sınırları olmadığı gibi sınırsız sonsuz bir evrende de bulunmadığımızı, evrenin sürekli genişleyen dinamik sınırları olduğunu biliyoruz. Bunu 1920'li yıllardan önce ifade eden kaynak Kur'an'dır. Hazreti Muhammed'in astrofizikçi olduğunu ve çöle çok donanımlı bir teleskop sakladığını, evrenin genişlediğini bu şekilde bulduğunu söyleyebilecek biri olduğuna ihtimal vermiyorum. Bunun yanında rastgele bir ifadeyle evrenin genişlediğinin ifade etmek hiç de inandırıcı değildir. Fakat Kur'an'da belirtildiği gibi, Kur'an'ı vahyeden, aynı zamanda evreni ve insanları yaratansa, bu tip ifadelerin Kur'an'da olması gayet normaldir. Bu örnek ışığında sıkça sorulan şu soruya da cevap vermeye çalışacağım. Madem Kur'an'da modern bilimlerle keşfedilen birçok olgudan önceden bahsedilmiştir, peki neden Müslümanlar bu keşifleri yapmıyorlar? Bu soruyu soranların bilimsel keşiflerin ve bilimsel metodolojinin doğasından habersiz olduklarını söyleyebilirim. Kur'an'daki doğrudan ifadelere karşın bilim insanları, nedensel ilişkileri açığa çıkartarak, ayrıca birçok zaman icat edilen araçların yardımıyla gerekli basamakları aşarak keşiflerde bulunurlar. Kur'an'ın birkaç kelimeyle ifade ettiği bir hakikate bilimsel yöntemlerle ulaşılması için, birçok zaman yüzlerce hatta binlerce yıllık bilimsel birikimin kullanılması gerekmiştir. Örneğin evrenin sürekli genişlediğinin bulunabilmesi için Einstein'ın formüllerini oluşturabileceği altyapının oluşması, bunun üzerine Einstein'ın formüllerini ortaya koyması, optikteki gelişmelerle teleskobun icadı ve geliştirilmesi, Doppler etkisi gibi teleskop gözlemlerinde kullanılan bilimsel bilgilerin ifade edilmiş olması, ayrıca yüz milyonlarca dolara denk bir bütçenin ayrılarak Hubble teleskopunun inşası gibi birçok basamağın aşılması gerekmiştir. Birçok zaman basamaklar aşılırken, evrenin genişlediğinin bulunmasında olduğu gibi hiç umulmayan sonuçlarla karşılaşılır. Bilimin metodolojisi ve doğası, bilimsel metodolojiyle basamakların aşılmasını gerektirir. Kur'an, doğrudan ifadeler kullanırken, söylediği olguya bilimsel ulaşım için formüller ve teleskop gibi araçlar sunmaz. Kur'an bir bilim kitabı değildir. Ama bazı önemli iddiaları bilimin konularıyla ilgilidir. Bu yüzden Kur'an okuyanların, Kur'an'da işaret edilen olguları bilimsel metotla neden bulamadıklarıyla ilgili soru, bilimin metodolojisinin doğasını ve Kur'an'ın doğrudan uslubunu göz önünde bulunduramamaktan kaynaklanmaktadır. Evrenin genişlemesiyle ilgili bahse konu ayeti değerlendirirken yapılan bu açıklama, modern bilimlerle Kur'an arasındaki ilişkiyle ilgili diğer birçok örnek için de geçerlidir. Burada sorulması gereken daha makul soru, Müslümanların neden Kur'an'ın bilime yönlendirmesine rağmen bu bilimsel gelişmeleri gösteremediğidir ki, burada suçlanması gereken Kur'an değil, Müslümanlardır. Gaz aşamasında evren. Evrenin ilk dönemlerinde ortaya çıkan parçacıklardan hidrojen ve helyum atomları meydana gelmiştir. Hala evrende en yaygın olan atomlar bu ikisidir. Gözlemlenebilir evrenin 1/4'ü kadarı hidrojen, 1/4'ü kadarı helyumdur. Demir ve karbon gibi diğer atomlar evrenin %2'si kadarını oluşturmaktadır. Hidrojen ve helyumun önemli bir özelliği gaz halinde bulunmalarıdır. Evrenin genişleme süreci içerisinde gaz halindeki bu atomların çekim gücü gibi doğa yasalarının etkisiyle sıkışmasıyla yıldızlar oluştu ve daha sonra yıldızlarla ilgili süreçlerle oksijen, kalsiyum ve demir gibi evrenin %2'si kadarını meydana getiren diğer atomlar oluştu. Kısacası evren ilk dönemlerinde gaz halindeydi ve bugün gözlediğimiz tüm evren ve canlılar bu gaz aşamasının Allah'ın koyduğu doğa yasaları çerçevesinde dönüşmüş halidir. İlk dönemden sonraki evrelerde güneş sistemimiz ve bu sistemin içindeki dünyamızda gaz halinde olan atomların sıkışması gibi süreçlerle oluşmuştur. Gazların sıkışması ve yoğunlaşmasıyla oluşma, sadece evrenin başına ve sonraki bir dönemine ait bir oluşum değildir. Evrende sürekli devam eden bir süreçtir. Kur'an'da daha önce gaz aşaması yaşandıktan sonra evrenin ve dünyamızın oluştuğuna dikkat çekilmiştir. Fussilet Suresi 11. Bir de gaz halinde olan evrene yöneldi, ona ve yeryüzüne isteyerek veya istemeyerek gelin dedi. İkisi de isteyerek geldik dediler. Kur'an ayetlerinde ortaya çıkan olağanüstülüklerin hiçbiri sadece ve sadece bir olağanüstülük gözüksün, insanların bilmediği bir şey söylensin, günü gelince bunun değeri anlaşılsın ve bir mucize olsun diye değildir. Kur'an'ın 1400 yıl önce işaret ettiği hususların, modern bilimlerin ışığıyla değerinin anlaşılmasıyla bir mucize oluşmaktadır. Fakat ayetin vahyedilme amacı muhakkak bundan daha fazlasıdır. Ayetlerle Allah'ın gözümüzü çevirdiği olgular ve onlardan alınacak dersler de önemlidir. Kur'an ayetlerindeki olağanüstü ifadeler önemli konularla ilişkilidir. Örneğin bu ayette belirtildiği şekilde evrenimizdeki ve dünyamızdaki her şeyin önceden gaz halinde uçuşan atomlar olduğu düşünülünce, sonra ise dünyamızdaki milyonlarca bitkinin, hayvanın, renkli manzaranın, müziğin bu gaz halinden dönüşümle oluştuğu üzerine tefekkür edilince aklımıza şunlar gelebilmektedir. Bu kadar canlının ve sanat eserinin ortaya çıkmasından önceki ham maddesi olan şu gaz halindeki aşamadan tüm bunlar tesadüflerin neticesinde oluşmuş olamaz. Bu basit gaz aşamasına tüm bu canlıları ve sanat eserlerini oluşturacak potansiyeli bilinçli şekilde koymuş olan Allah, bu süreçle kudret ve sanatını göstermektedir. Ayet, bir yandan yaratılıştaki harikalığa işaret etmek ve tefekküre sevk etmek gibi önemli fonksiyonlar gerçekleştirirken, bir yandan da Kur'an vahyinden 1000 yıl kadar sonra bilimsel olarak anlaşılabilecek bir bilgiyi aktarmakla olağanüstülüğünü göstermektedir. Kur'an'ın insanlarla buluştuğu 7. asırda, Peygamberimizin yaşadığı Arap Yarımadası'nda ve dünyanın diğer yerlerinde, evrenle ve dünyamızla ilgili bugün bilimsel açıdan yanlış olduğunu rahatlıkla söyleyebileceğimiz birçok iddia mevcuttu. Dünyanın öküzle balık üzerinde olduğu gibi bugün yanlışlığı açıkça belli olmuş birçok kozmoloji iddiası mevcuttu. Kur'an'da 7. asırdaki bilim seviyesiyle veya salt akıl yürütmeyle bilinmesi mümkün olmayanların aktarıldığını tespit etmek kadar, Kur'an'ın o dönemin ve bölgenin yanlış inanışlarını içermemesini tespit etmekte önemlidir. Sonlu evren. Kur'an'ın kozmolojiyle ilgili en önemli iddialarından biri, dünyamızın, güneşin, yıldızların, kısacası tüm evrenin sonunun geleceğidir. Bu, Kur'an'ın birçok ayetine yayılmış bir görüştür. Kur'an'ın vahyedildiği dönemde bu çok önemli iddianın doğruluğunu gösterecek bilimsel bir destek mevcut değildi. Nitekim o dönemin inkarcılarının bu konudaki muhalefetini Kur'an'ın şu ayetlerinde görmekteyiz. Sebe Suresi 3. İnkarcılar, evrenin sonu bize gelmez dediler. Dediler ki, hayır, duyu organlarıyla algılanamayanları bilen Rabbime andolsun ki o mutlaka size gelecektir. Fussilet Suresi 5. Eğer kendisine dokunan bir sıkıntıdan sonra tarafımızdan bir rahmet tattırsak der ki, bu benimdir. Evrenin sonunun geleceğini de sanmıyorum. Rabbime döndürülsem bile muhakkak onun katında benim için daha güzel şeyler vardır. İnkarcılara elbette yapmış olduklarını haber vereceğiz ve elbette o çetin azabı onlara tattıracağız. Kur'an'da evrenin sonu Arapça saat kelimesiyle ifade edilmektedir. Türkçe'de birçok kişi evrenin sonunu kıyamet saati olarak ifade etmektedir. Bu saat ve kıyamet kelimelerinin Kur'an'daki kullanımına uygun değildir. Kur'an'da saat, evrenin sonu için geçen bir kelimedir. Kıyamet ise ayağa kalkmayı ifade eden bir kelimedir ve ölümden sonraki diriliş için kullanılmaktadır. Saat öncedir. Kıyamet ise sonradır. Her iki kavram birbiriyle ilişkili olsa da birbirinden farklıdır. Evrene yüzeysel bir şekilde bakanlar, babalarının, dedelerinin, dedelerinin dedelerinin varlığını gözledikleri bu evrenin sabit, değişmez bir yapıda olduğuna dair hisse kapılmaktadırlar. Kur'an'la insanların buluştuğu 7. yüzyılda dünyanın ve evrenin sonunun geleceğinin söylenmesi inanılmaz bir iddiaydı. Dünyanın evrende uçan bir cisim olduğunu bilmeyen o devrin insanları, ayaklarının altında sapasağlam gözüken dünyanın ve bu koskocaman evrenin bir gün gelip de yok olacağının söylenmesine inanamadılar. Bunu imkansız gördüler ve itiraz ettiler. Kur'an'daki birçok ayette reddedilen bu sonun gelmesinin kaçınılmaz olduğu söylenmiştir. Mürselat Suresi 8, Yıldızlar Söndürüldüğünde, İnfitar Suresi 2, Gezegenler Saçıldığında. Modern fizik ortaya çıkana dek etkili olan Aristoteles fiziğine göre yıldızlar sonsuzdan beri ışık vermekteydi ve bu sonsuza dek sürecekti. Tüm atalarının yıldızlı gökyüzünü gözlediğini duyanlar için bir gün gelip de yıldızların son bulacağına dair iddia inanılmaz gözüküyordu. Allah'ın evreni yarattığına inananlar, yıldızları yaratan Allah için yıldızların sonunu getirmenin kolaylığını idrak edip, inkarcıların bu konudaki itirazlarına cevap vermekteydiler. Fakat bu iddiayı destekleyecek bilimsel bir bulgu mevcut değildi. Oysa günümüzde yıldızların iç yapısını öğrendik. Yıldızların hidrojeni helyuma çevirme suretiyle var oldukları ve bu sürecin sonsuza dek sürdürülemeyeceği anlaşıldı. Günümüzde hiç kimse, Mürselat Suresi 8. ayette söylendiği gibi, bir gün yıldızların sonunun geleceğini ve ışıklarının söndürüleceğini reddedemez. Tekvir Suresi 1. Güneş dolandığı zaman. Güneşimiz de bir yıldızdır. Diğer yıldızlar gibi sonunun gelmesi kaçınılmazdır. Bugünkü halini sonsuza dek sürdürmesi imkansızdır. Güneşin sonuna işaret eden Tekvir Suresi 1. ayetin doğruluğuna, Peygamberimizin döneminde inkarcılar itiraz etmiş olabilir ama bugün bilimsel verileri bilen birinin bu ayete itirazı mümkün değildir. Vakıa Suresi 4. Yeryüzü sallanıp sarsıldığında. Tekvir Suresi 6. Denizler kaynatıldığı zaman. Tüm yıldızların ve güneşin sonunun geleceği anlaşıldığında, bir yıldız olan güneşimize bağlı olan dünyamızın sonunun geleceği de anlaşılmış olmaktadır. Kur'an'da dünyamızın sonu büyük bir deprem gibi tasvir edilir. Dağların yok olacağı, denizlerin kaynayacağı bir deprem manzarası çizilir. Dünyamızın içi sıcak magma tabakasıyla doludur. Çok büyük bir depremde magmanın denizler dahil birçok yerden fışkırması beklenecek sonuçtur. Bu süreçte Tekvir Suresi 6'da belirtildiği gibi denizlerin kaynaması beklenecek manzaradır. Evrenin bir bütün olarak sonunun geleceği de bellidir. Evren sürekli genişlemektedir. Bu genişleme sonsuza dek sürdürülemez. Sonunda ya çekim gücünün genişlemeyi durdurup büyük çöküş denen sonu getirmesi ya da sürekli genişleme sonunda büyük parçalanma veya büyük donma sonuçlarının birinin yaşanmasıyla tüm evrenin sonunun gelmesi kaçınılmazdır. Veya bilemediğimiz bambaşka bir son senaryosu bizi beklemektedir. Dünyamızın ve evrenin sonunun nasıl olacağı tartışmalıdır. Ama sonun kaçınılmaz olduğu tartışma dışıdır. Kur'an'ın kozmolojiyle ilgili bu dev iddiası, bugün üzerinde tartışma olmayan bir husustur. Kur'an'da buna benzer ifadelerin bulunmasının önemini anlamak için, hayalen Kur'an'la insanların buluştuğu 7. asra ve Mekke-Medine bölgesine gitmemiz gerekir. O dönem ve o bölgede bunların ifade edilmesindeki olağanüstülük böylece daha iyi anlaşılacaktır. Muhammed Suresi 18. Evrenin sonunun kendilerine ansızın gelmesini mi bekliyorlar? Onun belirtileri zaten gelmiştir. O onlara gelip çattıktan sonra ibret almaları neye yarar? Gözlenen tüm gök cisimlerinin ve evrenin sonunun geleceğini anlamak birçok açıdan önemlidir. Örneğin güneşi bazı insanlar gözlerinde o kadar büyüttü ki, Kur'an'ın indiği dönemde ve öncesinde güneşi ilahlaştırdılar. Ayrıca dünyayı ve evreni sonsuza dek var olacak sanıp, sonsuza dek dünya içinde ruh göçüne dayanan çok tanrıcı dinler üretenler oldu. Dünyanın ve evrenin sonunun geleceğinin anlaşılması, tarih boyunca materyalist ateistlerin savundukları tezlerle beraber, çok tanrıcı toplulukların savundukları tezlerinde yanlış olduğunun anlaşılmasını sağlamıştır. Ayrıca Kur'an'ın anlattığı sonla ilgili manzaralardan hayata yön vermek adına çıkarılacak dersler de vardır. Bu anlatımlarla bizim bu dünyadan bir gün göçüp gideceğimiz gibi, dünyanın kendisinin de bir gün yok olacağı, ölümlü ve sonlu bu dünyanın menfaatinin Allah'a yönelmenin önüne geçirilmemesi gerektiği de aktarılmaktadır. Kur'an'da önce dünyanın ve evrenin sonunun gelecek olması bir aşama olarak aktarılır. sonra ise yeniden diriltmenin, hesap sürecinin ve ahiret yaşamının varlığı haber verilir. Kur'an'ın haber verdiği bu aşamalardan, dünyanın ve evrenin sonunun gelecek olduğunun anlaşılması, Kur'an'ın anlattığı ahiret inancını da güçlendirmektedir. Tasarlanmış evren. Evrenin tasarımlandığını gösteren verilerin, Kur'an'da geçen Allah'ın Kadir, Bedi, Habir, Musavvir gibi birçok sıfatını temellendirdiğine kitabın birinci bölümünde yer vermiştim. Evrenin tasarımından hareketle Allah'ın birçok sıfatının temellendiğini anlamak önemlidir. Bunun yanında evrenin tasarımlanmış olduğu, Kur'an'ın kozmolojiyle ilgili bir iddiası olduğu için, evrenin tasarımlandığı anlaşılınca, Kur'an'ın bu husustaki iddiasının doğruluğu da ortaya çıkmaktadır. Bu konuyu Allah'ın varlığının 12 delili ve diğer kitaplarımın bazı yerlerinde ele aldım. 12 delil kitabımın merkezindeki soruları Allah var mı, Allah'ın varlığının delilleri nelerdir şeklinde ifade edebilirim. Bu kitabın merkezi soruları ise İslam Allah'ın gönderdiği bir din mi? İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğunun delilleri nelerdir şeklinde ifade edebilirim. Evrenin tasarımı o çalışmamda, evrenden hareketle Allah'ın varlığını temellendirmemde bir referans noktasıydı. Bu çalışmam açısındansa, Kur'an'ın kozmolojiyle ilgili iddialarının doğruluğunu göstermek, İslam'ın Allah'ın gönderdiği din olduğunu göstermekte önemli olduğu için, bu hususu burada bir alt başlık olarak aldım. Fakat daha önceki çalışmalarımda bu konuyu ayrıntılı şekilde ele aldığım için bu başlık altında sadece bu konunun bu kitabın merkezi konusuyla da ilişkili olduğunu göstermekle ve kısaca değinmekle yetineceğim. İbn Rüşd, evrendeki tasarımdan hareketle Allah'ın varlığını temellendirmeye çalışan delilleri, Kur'an'da böylesi akıl yürütmenin zemini olduğu için Kur'an delili olarak nitelemiştir. Kendisi bu tarz delillendirmeyi, İnayet ve ihtira delili olarak isimlendirmiştir. Tarihin hemen her döneminde, evrendeki yaratılıştan hareketle evrenin yaratıcısına ulaşılmaya çalışılmasının örneklerini görmekteyiz. Bunun karşıt fikri de tarihin hemen her döneminde mevcut olmuştur. Özellikle son birkaç yüzyılda Allah'ın varlığını inkar eden, evrenin kendiliğinden var olduğunu ve içindeki her şeyin herhangi bir tasarım olmaksızın, tesadüflerin birbirine eklenmesiyle ortaya çıktığını ifade eden materyalist ateist düşünürler oldukça etkili oldular. Bununla beraber özellikle 20. yüzyılda bilim alanında yapılan keşifler, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar güçlü bir şekilde evrenin tasarımlandığını ortaya koyan argümanların ileri sürülmesine olanak verdi. Örneğin modern bilimin verileriyle yeryüzündeki canlılığın oluşmasını evrendeki çok hassas ayarlara borçlu olduğumuzu öğrendik. Bu yeni verilere dayalı tasarım delilleri sırf analojilere dayanmamakta, olasılık hesabı gibi matematiksel yaklaşımlarla ifade edilmeleri de mümkün olmaktadır. Öncelikle hassas ayarların ne kadar hassas olduğunu idrak etmek, bu konudaki verilerin çarpıcılığını anlamak için önemlidir. Örneğin bu tip hassas ayarlardan sadece biri olan zayıf nükleer kuvvetin şiddetindeki 10 üzeri %1'lik değişiklik bile canlılığın ortaya çıkması için gerekli moleküllerin oluşumunu imkansız kılar. Bu arada 10 üzeri 100 sayısının neye karşılık geldiğini iyice kavrayamazsak bunun ne kadar hassas bir ayar olduğunu anlayamayız. 1 santimetre karelik ufak alanda milyarlarca atom vardır ve bu atomların içinde proton, nötron ve elektronlar bulunur. Buradan bu parçacıklardan dünyamızda ne kadar çok olduğunu hayal edebilirsiniz. Bunun yanında ortalama bir yıldız gezegenimizden kat kat büyüktür ve galaksimizde 100 milyarlarca yıldız ve bunların çevresinde trilyonlarca gezegen mevcuttur. Evrende 100 milyardan fazla galaksinin olduğunu düşünün ve bunların hepsinde ne kadar çok atom ve bu atomları oluşturan proton, nötron, elektron gibi parçacıklar olduğunu da hayal edin. Hassas ayarlardan sadece birini ifade etmek için kullandığımız 10 üzeri %1 oranının, bütün evrendeki bütün proton, nötron, elektron ve hatta bunların sayısından çok daha fazla olan fotonların toplamından çok daha büyük bir sayıdaki parçacığın içinden, belirli tek bir parçacığın rastgele bir çekilişte bulunacağı bir oranı ifade ettiğini hatırlarsak, ne kadar olağanüstü bir hassas düzenlemeyle karşı karşıya olduğumuzu anlayabiliriz. Dünyanın bütün çöllerinde, plajlarında ve okyanuslarında var olan bütün kum tanelerinin içine bir tek kum tanesini sakladıktan sonra, tüm bu kumlardan rastgele bir şekilde bir kum tanesi çeken kişinin, saklanan bu tek kum tanesini bulma olasılığının bile ne kadar düşük olduğunu hepimiz anlayabiliriz. Bir de uzaydaki bütün proton, nötron, elektron ve foton parçacıklarının içinden belirli tek bir parçacığı tek çekilişte bulmaya, canlılığın ortaya çıkmasının bağlı olmasını ele alalım. İşte bunun olasılığı bile sadece zayıf nükleer kuvvetin canlılık için gerekli değeri almasındaki hassas ayarı ifade eden 10 üzeri %1'den daha yüksektir. Üstelik 10 üzeri %1 olasılık, mevcut birçok hassas ayardan sadece birini göstermektedir. Canlılığın ancak evrende mevcut olan birçok hassas ayarın hepsinin birden gerçekleşmesiyle mümkün olduğuna dikkat edilmelidir. Çünkü bunlardan birinin eksiltilmesi bile canlılığın oluşumunu imkansız kılmaya yetmektedir. Olasılık hesapları açısından bu tip durumlarda bütün olasılıkların çarpımının amacın gerçekleşmesinin olasılığını verdiğini unutmamalıyız. Rastgele bir şekilde canlılığı mümkün kılan böylesi hassas ayarların var olmasındansa, bu hassas ayarların bilinçli bir şekilde düzenlendiği görüşü çok daha iyi bir açıklamadır. Düşük olasılıkların anlamlı bir amacı gerçekleştirecek şekilde seçilmesinin arkasında bilinç olduğunu aslında hepimiz günlük tecrübelerimizden bilmekteyiz. Örneğin bir kasanın çok kompleks, yani rastgele bir girişle açılma olasılığı çok düşük bir şifresi olduğunu düşünün. Birisi hilesiz bir şekilde bu kasayı açarsa, o kişinin bu şifreyi bilinçli bir şekilde girdiğini, yani bu şifre girme sürecinin rastgele olmadığını hemen anlarız. Rastgele bir şekilde bu olasılığın tutturulmasını beklemeyiz. Ama bu şifreyi bilen bilinçli bir kişinin bu şifre ne kadar kompleks olursa olsun kasayı açmasına şaşırmayız. Yani düşük olasılıkların bir amacı gerçekleştirecek şekilde var olmasının arkasında bilinç olduğunu aslında hepimiz günlük birçok tecrübemizle bilmekteyiz. Sonuçta bu argümanda kullanılan mantıksal yaklaşım, günlük hayatta kullandığımız mantıksal yaklaşımlardan farklı değildir. Kamer Suresi 49. Her şeyi bir ölçüyle yarattık. Kısacası evren hakkında artan bilgimiz, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar güçlü bir şekilde evrenin tasarımlandığını ve evrene çok ince bir ölçü konulduğu iddiasını temellendirmeye olanak vermektedir. Bu ise Kur'an'ın kozmolojiyle ilgili önemli bir iddiasıdır. İzafi Evren. Secde Suresi 5. Gökten yere işleri çekip çevirir. Sonra sizin saymakta olduğunuz 1000 yıla denk bir günde, dönemde ona yükselirler. Me'ariç Suresi 4. Melekler ve ruh süresi 50.000 yıl olan bir günde, dönemde ona yükselirler. Birçok kişi zamanın her yerde, her kişi için aynı şekilde geçtiği kanaatindedir. Bunu göz önünde bulundurduğumuzda, Kur'an'ın yukarıdaki ayetlerinin insan zihni için ne kadar köklü bir anlayış değişikliği getirdiği ortadadır. Kur'an, değişik durumlarda gün-dönem kavramının değişeceğini, bir günün dönemin bir yerde 24 saate, bir yerde 1000 yıla, bir yılda 50.000 yıla eşit olabileceğini söylemiştir. Yüzlerce yıl muhtemelen acaba böyle bir şey nasıl olabilir itirazlarıyla karşılaşmış olan bu ayetlerin aslında ne kadar önemli gerçeklere işaret ettiği son yüzyılda anlaşılmıştır. 20. yüzyıla Newton fiziğinin hakimiyeti altında girildi. Bu fizik anlayışına göre uzay ve zaman birbirlerinden ayrı ve mutlaktılar. Zaman, uzayın her yerinde ve tarihin her döneminde çekim gücü, hız ve kendi içinde gerçekleşen olgulardan tamamen bağımsız olarak akan, her gözlemci ve uzayın her noktası için aynı şekilde geçerli, ontolojik yapısı mutlak ve evrensel olan bir varlık olarak kabul ediliyordu. Newton'un çizdiği evren tablosu, deneylerle ve gözlemlerle başarılı şekilde uyum gösterdiği ve sağduyuyla da uyumlu olduğu için ciddi hiçbir muhalefetle karşılaşmadan doğa bilimlerinden sosyal bilimlere, felsefeden teolojiye kadar hemen hemen bütün çalışma alanlarına kayda değer etkilerde bulundu. 19. yüzyılın sonunda birçok bilim insanı kozmolojideki temel anlayışın artık hiç değişmeyeceğini, ancak ayrıntılarda yeni bilgilerin elde edilebileceğini düşünüyorlardı. 20. yüzyılın hemen başlarında bu anlayış sarsıldı ve fizik alanında çok önemli gelişmeler yaşandı. Einstein'ın ortaya koyduğu izafiyet teorisiyle madde ve enerji birleştirildiği gibi uzay ve zaman da birleştirildi. Böylece evrenin hiç olmadığı kadar bütünleşmiş, dinamik ve her şeyin irtibatlı olduğu bir tablosu ortaya çıktı. Bu teorinin en önemli felsefi ve teoloji sonuçları ise zamanın bilimsel olarak izafi olduğunun gösterilmesiyle ilgilidir. Aristoteles ve Newton'un fiziklerindeki mutlak ve kendi içinde oluşan olaylardan etkilenmeyen bağımsız zaman kavramı, bu teoriyle hız ve kütlesel çekimden etkilenen izafi zaman kavramıyla yer değiştirdi. Zamanın izafiliğini anlamak için şöyle bir düşünce deneyi yapılabilir. Üçüz kardeşlerin olduğunu, bu kardeşlerin birinin dünyada kaldığını, birinin dünyadan kütlesi daha fazla Jüpiter'in üzerinde yaşadığını, birinin ışık hızına yakın hızda bir uzay gemisiyle seyahat ettiğini varsayalım. Bir süre sonra bu üçüz kardeşleri bir araya getirirsek, bunlardan dünyada olanın en yaşlısı olduğunu, Jüpiter'de olanın ve ışık hızına yakın seyahat edenin daha genç kaldıklarını görürdük. Çünkü kütlesi daha yüksek olan yerde de, hızın daha yüksek olduğu yerde de zaman daha yavaş geçer. Bunu anlayanlar için Kur'an'da işaret edildiği şekilde zamanın farklı referans noktalarında farklı olduğuna dikkat çeken ayetlerde garip hiçbir durum yoktur. Fakat çoğunun sandığı gibi zamanı herkes için aynı şekilde geçerli fon olarak görenler, bu ayetlerin anlamını kavramakta zorlanacaklardır. Zamanın izafi olduğu anlaşılınca, Allah-evren ilişkisini daha iyi anlamakta mümkün olmaktadır. Evrenin başlangıcından günümüze kadar geçen 13,8 milyarlık süreye karşın, insanların yeryüzünde varlık alanına çıktığından günümüze kadarki sürenin kısalığına ve uzayın büyüklüğüne karşın dünyanın küçüklüğüne vurgu yaparak, dünyanın ve insanların hiçbir önemi olmadığını söyleyenlere, zamanın ve uzayın izafiliği anlaşılınca bu yaklaşımlarının neden yanlış olduğunu göstermek mümkün olmaktadır. Çünkü 13,8 milyar yıllık sürenin uzunluğu ve uzayın mevcut büyüklüğü, eğer uzay ve zaman kavramları mutlak olsaydı ve Allah da bizim evrenimizin zamanına ve mekanına tabi olsaydı, benzer bir çıkarımın konusu olabilirdi. Oysa izafiyet teorisinin gösterdiği gibi uzay ve zaman izafidir. Bahsedilen sürenin ve mekansal büyüklüğün başka bir boyutta çok önemsiz olduğunu ve dolayısıyla süre uzunluğu ve mekansal büyüklüklerden bir şeyin önemine dair çıkarımda bulunamayacağımızı söyleyebiliriz. Ayrıca zamanın izafiliğinin anlaşılması, binlerce yıl önce ölenlerin ahiret yaşamına kadar ne yapacakları gibi mutlak zaman kavramından kaynaklanan sorulara, zamanın izafiliğine dayanarak ve bu tip soruların yanlış zaman algısından kaynaklandığını söyleyerek cevap verilmesini mümkün kılar. Kaf Suresi 38. Gerçekten de evreni, yeryüzünü ve ikisinin arasında bulunanları 6 dönemde yarattık. Hiçbir yorgunlukta duymadık. Kur'an'da geçen yevm kelimesinin dönem anlamına geldiğini, 24 saatlik bir dönem olan dünya gününü de ifade eden bu kelimenin, aynı zamanda başka uzunluktaki dönemleri ifade ettiğini anlamak, Kur'an'daki 6 dönemde yaratılışı ifade eden ayetleri anlamak açısından da önemlidir. Evrenimiz gerçekten de farklı dönemlerden geçerek bugünkü haline gelmiştir. Evrenin başında önce yer çekimi kuvveti, daha sonra diğer kuvvetler birbirinden ayrıldı. Sonra Higgs parçacığı maddeye kütle verdi, başlangıçtaki çok yüksek sıcaklıkta elektronlar, kuarklar bir aradaydı, sonra soğumayla kuarklar proton ve nötronları, sonra atomları oluşturdular. Sonra çekim gücünün etkisiyle hidrojen ve helyum gazları bir araya gelerek bugünkü galaksilerin temeli atıldı. Sonra yıldızların doğum ve ölüm ve yeni yıldızların doğum süreçleriyle bugünlere geldik. Daha birçok detayı olan bu süreçler bugüne gelişimizde yaşanılan farklı dönemlerdir. Eski Mısır, Çin, Hint uygarlıklarının evren hakkındaki görüşlerini inceleyelim. Kimisi evreni kaplumbağaların sırtına oturtmuş, kimisi evren sonsuzdan beri varmış gibi açıklamalarda bulunmuştur. Fakat evrenin değişik devirlerden geçip oluştuğu gibi önemli bir noktanın altını çizmemişlerdir. Kur'an'ın böyle önemli bir noktaya işaret etmesi önemlidir. Altı dönemin tam olarak nasıl bölünebileceği tartışılabilir. Ama evrenin hem ezeli olmadığı, hem bir anda bugünkü yapısıyla ortaya çıkmadığı, hem farklı dönemlerden geçerek bugüne geldiği tartışılmaz olarak kabul edilmektedir. Yeri gelmişken, Kur'an'da geçen yedi göğün yaratılması ifadeleriyle ilgili birkaç hususa dikkat çekmekte fayda görüyorum. Birçok tefsir uzmanının dikkat çektiği gibi Arapça'da yedi sayısı aynı zamanda çokluğu ifade etmektedir. Yedi gök tabiriyle yedi adet gök anlaşılabileceği gibi birçok gök de anlaşılabilir. Kur'an'da Lokman suresi 21. ayette yedi deniz tabiri geçmesi, Tevbe suresi 80. ayette Peygamberimize hitaben onlar için 70 kez af dilesen de Allah onları affetmeyecektir denilmesi, 7 ve 70 sayılarının Türkçedeki 10 veya 100 sayıları gibi çokluk ifade etmek için de kullanılmış olabileceğine ihtimal verdirmektedir. 7 rakamının benzer şekilde kullanımına eski Yunan'da ve Roma'da da rastlayabiliriz. Arapça'da 7 rakamının böyle bir kullanımı olduğu için bu bilgiyi paylaşmayı gerekli gördüm ama benim bu husustaki kanaatim buradaki 7 ifadesinin 7 adet gök anlamına geldiği yönündedir. Öncelikle bazılarının ileri sürdüğü gibi 7 gök ifadesiyle Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn gibi gezegenlerin ve Güneş'le Ay'ın kastedilmediğini saptamalıyız. Eğer bu gezegenler kastedilseydi, o zaman Kur'an'da yıldızları ve gezegenleri ifade eden Necm veya Kevkeb kelimelerinin kullanılması beklenirdi. Ayrıca Kur'an'da sıkça geçen Güneş ve Ay kelimeleriyle bu iki gök cisminin iki tabakayı oluşturduğu ifade edilebilirdi. Kur'an'da yedi gök ifade edilirken Arapça semavat ifadesinin kullanılması bu iddianın yanlışlığını göstermektedir. Kur'an'da Mülk suresi 5. ayette yakın göğün lambalarla donatıldığı geçmektedir. Yedi göğün hangileri olduğunu çözmede bu ifadenin kilit ifadelerden biri olduğu kanaatindeyim. O zaman göğün birinci tabakası ışıkların olduğu ilk katmandır. Dünyamız ilk olarak Güneş sisteminin bir parçasıdır ve burada Jüpiter, Satürn gibi gezegenler göğün en parlak ve en dikkat çekici nesneleri arasındadır. Dünyamız daha sonra komşu yıldızlarla oluşan Solar Interstellar Neighborhood'un, daha sonra Samanyolu galaksisinin, daha sonra bu galaksimizin başka galaksilerle oluşturduğu lokal galaktik grubun, daha sonra Virgo Superclusterın, daha sonra lokal süperclusterın, daha sonra ise tüm gözlenen evrenin bir parçasıdır. Dünyamızın bu şekilde yedi sistemin parçası olması birçok bilimsel kitapta ve ders kitaplarında geçen bir husustur. Bir fizik kitabından alınan şu tabloda da bu hususa tanıklık edebilirsiniz. Eşler üzerine kurulu evren. Kur'an'da eşler halinde yaratılışa dikkat çekilmiştir. Kur'an'da geçen eş olarak Türkçe'ye tercüme edilen zevç kelimesi, tamamlayıcı eş olmayı, bir arada bulunmayı ifade etmektedir. Zariyat suresi 49. Düşünüp ibret almanız için her şeyden eşler yarattık. Eşler halinde yaratılma insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde çok örneği gözüken bir fenomendir. Bu konudaki en ilginç hususlardan biri, evreni meydana getiren temel parçacıkların hepsinin eşler halinde var olmasıdır. Gözlediğimiz maddi dünya atomlardan meydana gelmiştir. Atomlarsa farklı atomlarda farklı sayıda olacak şekilde proton, nötron ve elektronlardan oluşur. Elektron, kendisini meydana getiren başka parçacık olmadığı düşünülen temel bir parçacıktır. Proton ve nötronlarsa kuark denilen daha temel parçacıklardan meydana gelmiştir. Temel parçacıklar olan hem kuarklar hem de elektronlar kendilerini tamamlayan eşleriyle atom altı dünyayı ifade eden tabloda yer alırlar. Örneğin up, kuarkın eşi, down, kuarktır. Charm, kuarkın eşi, strange, kuarktır. Top, kuarkın eşi, bottom, kuarktır. Charm ve strange kuarkların ardından bottom isimli kuark bulununca, eşli yaratılış bilinci bilim insanlarının zihnine o kadar yerleşmişti ki, Top Quark'a ismini daha bu kuark bulunmadan verdiler. 1994 yılının Mayıs ayında Time dergisinin kapağı, Top Quark'ın keşfini haber veriyordu. Meşhur Fermi laboratuvarlarında yapılan çalışmalarda, bottom kuarkın eşi olan Top Quark keşfedildi. Gözlediğimiz tüm maddi dünya bu parçacıklardan meydana geldiği için bütün maddi varlığın eşli yaratılış üzerine kurulu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bütün maddi dünyayı kuşatan diğer bir eşli yaratılış, tüm temel parçacıkların zıtları olan antiparçacıkların var olmasıyla kendini göstermektedir. Bu, fizik alanındaki en önemli keşiflerden biridir. Bilim tarihinin en ünlü fizikçilerinden Paul Dirac, bu konudaki çalışmalarından ötürü 1933 yılında Nobel Fizik Ödülünü aldı. Proton, zıt eşi antiprotonla beraber vardır. Elektron, zıt eşi pozitronla beraber vardır. Nötron, zıt eşi antinötronla beraber vardır. Proton ve nötronları meydana getiren kuarklar, atom altı tabloda zıt eşleriyle beraber yer alırlar. Tablodaki 6 kuarkın her birinin antiparçacığı mevcuttur. Bunu tabloda görmektesiniz. Evrendeki tüm eşli yaratılışlar, evrenin birlik ve bütünlük içindeki düzenine hizmet etmektedir. Bu yaratılışlar sayesinde galaksiler, yıldızlar, gezegenler, bitkiler, hayvanlar ve biz var olabilmekteyiz. Birbirlerini tamamlayıcı ve zıt eş parçacıklardan kaos yerine olağanüstü bir evrenin yaratılması Allah'ın sanatını göstermektedir. Kur'an'da dikkat çekilen eşli yaratılma üzerine düşünülünce Allah'ın bu evrende ortaya koyduğu sanatın birçok incelikleri fark edilmektedir. Kur'an'da böylesi önemli hususlara dikkat çekilmesi ise Kur'an'ın muazzamlığı hakkında sonuçlara ulaştırmaktadır. Güneş ve Ay. Peygamberimizin döneminde veya 1000 yıl sonrasında yaşasaydık, insanların hemen hepsinin güneşin ve ayın sabit bir dünya etrafında döndüğüne inandıklarını görürdük. Şaşırtıcı bir şekilde modern bilimin tüm verilerine rağmen hala bu görüşte olanlara rastlamak mümkün. Bu azınlığı hesaba katmazsak, günümüzde geniş kitleler dünyanın güneşin çevresinde döndüğünü daha okulun ilk yıllarında öğrenmekteler. Bu öğretim aşamasında birçok zaman güneş sistemi anlatılırken adeta güneş sabit duruyormuş da dünya onun etrafında dönüyormuş gibi anlatılır. Aslında bu, konuyu anlatan öğretmenlerin dünyanın hareket eden bir güneş etrafında döndüğünü bilmemelerinden kaynaklanmaz. Fakat öncelikle dünya güneş sisteminin bir parçası olarak tanıtılmaya çalışılır. Sonra bütün evrendeki konumuna göre anlatılmaya geçilir. Buna karşın birçok kişinin dünyanın adeta uzayda sabit duran bir güneşin etrafında döndüğünü zannettiklerine defalarca tanık oldum. Oysa ne sabit bir dünyanın etrafında dönen güneş vardır ne de uzayda tembel bir şekilde sabit duran güneş vardır. Denizde giden bir gemi gibi Samanyolu galaksisinde ilerleyen güneş vardır. Kur'an'ın güneşin hareketini tarif ederken dünyanın etrafında döndüğünü veya sabit durduğunu söylememesi, fakat gemilerin denizde ilerlemesi için kullandığı fiilin aynısını kullanarak akıp gitmektedir demesi, Kur'an'daki tariflerin ne kadar ince yapıldığının ve Kur'an'ın vahyedildiği dönemin yanlış inançlarını içermediğinin birçok delilinden birisidir. Yasin Suresi 38. Güneş de bir karar yerine doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün olan ve bilenin takdiridir. Hayat kaynağımız Güneş, saatte 700 bin kilometreden daha hızlı bir şekilde Samanyolu galaksisinin merkezi etrafında Samanyolu'nun içerisinde ilerlemektedir. Bu hız, Dünya'nın Güneş'in etrafındaki dönüş hızından aşağı yukarı 7 kez daha hızlıdır. Allah, bir yandan evren kitabında ibret alacağımız böylesi oluşumlar gerçekleştirmekte, bir yandan vahyettiği kitabı Kur'an ile bu oluşumlara gözlemlerimizi yönelterek tefekkür ettirmektedir. Güneşle beraber insanların gökyüzünde en çok ilgisini çeken ve dünyadaki yaşam koşullarını en çok etkileyen gök cismi Ay'dır. Ay, hem dünyanın uydusudur hem de dünyanın bir parçası olduğu güneş sisteminin bir parçasıdır. Bir yandan dünyanın etrafında dönerken, bir yandan saatte 700 bin kilometreden daha hızlı bir şekilde ilerleyen güneşi takip ederek Samanyolu galaksisinde ilerlemektedir. Şems Suresi 1-2. İşte güneş ve onun parıltısı. İşte onu izlediğinde ay. Yukarıdaki ayette izlemek olarak çevrilen tala kelimesi bağımlı olmayı, izlemeyi, uyup ardınca gitmeyi ifade etmektedir. Modern bilimin bilgisine sahip olmayan biri için gündüz güneş doğmakta ve batmakta, gece ise ay doğmakta ve batmaktadır. Bir kişi bu iki olayı birbirinden bağımsız olarak da değerlendirebilir, her iki gök cismini birbirlerini takip eden cisimler olarak da değerlendirebilir. Bu ayette iki gök cisminin birbirlerini takip ettiklerinin söylenmediğine dikkat edilmelidir. Sadece ayın güneşi takip ettiğini, ayın güneş sisteminin bir parçası olduğunu modern kozmolojinin ortaya koyduklarıyla insanlık öğrendi. Hiç şüphesiz peygamberimizin yaşadığı bölge ve zamanda bu bilgi mevcut değildi. Kur'an'ın birçok ifadesi gibi ayla ilgili bu ifadesi de tam yerindedir. Mü'min suresi 81. Allah size delillerini gösteriyor. Artık Allah'ın delillerinden hangisini inkar ediyorsunuz?